Ayrım 7, sayfa 131. Böyle meler koyun. Don Camillo çancının ocağında kestane kebap ederken ansızın duyduğu bir ses aklını başından aldı. Günaydın pek kutsal dayıcığım. Don Camillo arkasına bile dönmeden yanıt verdi. Anlaştığımızı sanıyordum, bir daha adımını atmayacaktım buraya. Gerçi anlaşmıştık ama bana gereksinmen olduğunu duyunca iğrenme duygularını bir yana atıp geldim. Don Camillo çılgın gibi haykırdı. Sana gereksinmen mi varmış? Kişisel olarak bana değil ama dondurucusu olan 200 litrelik bir buzdolabına gereksinmen varmış. Don Camillo tavayı ateşten çekti, ayağı fırladı, kızın karşısına dikildi. Gözdağı verircesine bağırdı. Sen de buzdolabında doğruca cehennemin dibine gidin. Keşke gidebilseydim, ne hızlı satış yapardım orada ama. Çantasından bir katalog çıkaran Flora sayfaları karıştırıp aradığı sayfayı açtı, masanın üstüne koydu. Senin için düşündüğüm model bu işte dedi. 12 aylık taksitlerle farkına bile varmadan ödersin. Ne işime yarar ki buzdolabı diye kükredi Don Camillo. Birincisi sana yaptığım indirimle büyük bir kelepir oluyor bu. İkincisi benden alışveriş yapmakla Peppone'nin işini bozuyorsun. Üçüncüsü de evlendiğim zaman bana düğün hediyesi olarak verebilirsin buzdolabını. Don Camillo'nun ağzı açık kaldı. Vay, şimdi de evleniyorsun demek. Bir gün evleneceğim elbette. Bir sürü kuş beyinli ortalıkta dolanırken evde kalacak türden biri gibi mi görüyorsun beni? Uğradığı düş kırıklığı yeniden tepesine attırdı Don Camillo'nun. Demek rezaleti önlemek fırsatı hiç yok ha? Sence bir kız evlendikten 2-3 ay sonra çocuk doğurursa bir rezalet olmaz mı bu? Böyle miydi papaz okulunda sana öğretilen ahlak? Don Camillo yumruğunu masaya indirdi. Bütün bunlara yeniden başlamamızın gereği var mı diye sordu inlercesine. Kız öylesine yüzsüzdü ki sonunda soğukkanlılığını yitiren Don Camillo bağırmaya başladı. Utanmaz aşufte. Önce San Giovanni'mi çaldın benden. Şimdi de ayda 8000 liretimi almak için şantaj mı yapıyorsun? Başka bir dayı, en azından papaz olmayan bir dayı olsa gebe kalmış zavallı yetim yeğenine yardım ederdi en azından dedi can sıkıcı yumurcak titrek bir sesle. Flora alaycı saygısız bir kız bile olsa çok güzeldi. Şimdi ise bir üzüntü bulutu kaplamıştı gözlerine. Biraz şişmanlamış, karnı şişmişti. Şu nokta nokta olan yerleri imzalarsın dedi. Bunu sana bırakıyorum. Biraz düşün. Peki düşünürüm diye homurdandı Don Camillo. Çok güzel. Şimdi de dükkana gidelim.
Ne dükkanı?
Senin dükkan canım, günah çıkartmak istiyorum. Don Camillo dehşet içinde ciyak ciyak bağırdı.
Bana günah çıkartacaksın ha? Bana ha?
Elbette dedi Flora soğukkanlı soğukkanlı bir kestane soyarak. İsa Maria Magdalena'nın günahını çıkardıktan sonra sefil bir kasaba papazı benimkini neden çıkarmasın? Kendini İsa'dan daha üstün gördüğünü söyleme sakın.
Hayır diye gürledi Don Camillo. Senin dayınım ben. Ben senin gibi bir yeğeni ne yapacağımı da bilemiyorum.
O ilişkimizin bu işte bir ilgisi yok. Ben bir günahkarım. Bölge papazına günahlarımı itiraf etmeye geldim.
İçindeki o kara kuyuyu boşaltacak başka bir papaz bul.
Hayır kutsal dayıcığım, sen bütün gerçekleri biliyorsun, sana anlatmak daha kolay olur.
Seni dinleyecek gerekli iç dinginliğim nasıl olabilir? Sana karşı çok haklı kızgınlığımı atamam üstümden. Uygun bir yansızlıkla yargılayamam seni.
Boş ver senin yargına peder. Tanrı değilsin sen. Beni dinle yalnız yeter. Sonra Tanrı'ya danışırsın. Kararı o verir. Ama biliyorum senin derdin San Giovanni'nin resmi. Bütün papazlar parayı önemsemez. Başkalarının parasını elbette. Ama iş kendi paralarına gelince ayağını denk al.
Resmin önemi yok. Neyim varsa seni sürünmekten kurtarmak için verdim. Beni dehşete düşüren senin ahlaksızlığın.
Dürüstçe yapılan bir iş ahlaksızlık değildir. Gün ışığında yaptığımdan dürüst bir iştir benimki de.
Benim ahlaksızlık dediğim gün ışığında yaptığın iş değil, gecenin karanlığında yaptığın, çok yakında zavallı babasız bir sefili dünyaya getirmene neden olan iş. Üstelik bilinçli kötülüğün iğrendiriyor beni. Oynadığın pis oyunu biliyorum. Başını derde sokan adamla ödeşmek için müşterilerini çalıp ailesini yıkma yolunda elinden geleni yapıyorsun.
Kız güldü. Kimseden bir şey çaldığım yok. Satma işini onlardan daha iyi biliyorum. Daha da çok satıyorum. Onlar uskumrunun ağlarını atlamasını bekliyorlar. Ben gidip yuvalarında arıyorum. Sizin bölge papazları papaz evine saklanıp rahat koltuklarına kurulup vergi memurları gibi koyunların ayaklarına gelmesini beklerler. Oysa sorun şu, insanlar kırkılmak için vergi memuruna gitmek zorundadırlar. Yoksa mallarına el koyulur, kendilerini kodeste bulurlar. Ama onları buraya gelmeye zorlayan bir yasa yok. Şimdi beni dinle sevgili dayı. Müşteri istiyorsan benim yaptığım gibi dışarıya çıkıp araman gerek. Don Kiki gibi yeni papazlar bunu anlıyorlar. Otellere, eğlence yerlerine gidiyorlar. İşçileri etkilemek için fabrikalara gidiyorlar. İçki içmeyi, poker oynamayı, sövmeyi, yeni dansları, kapitalistlerden tiksinmeyi öğreniyorlar. Siz eski bölge papazları gibi kurallara körü körüne uyan biri olup çıkmamak için evleniyorlar bile kimi zaman.
Kutsal konularda söylev vermeye geldiysen hemen çık git buradan dedi Don Camillo sertçe.
Ben buraya günah çıkartmaya geldim. İtiraflarımı dinlemezsen gidip piskoposun yazmanına şikayet ederim.
Peki dedi Don Camillo öfkeyle kiliseye doğru yürürken.
Günah çıkarma hücresine diz çöktü Flora. Kutsa beni peder, günah işledim çünkü dedi. Önce kötü niyetle işlediğim için üstümde en çok ağırlığı olan günahı itiraf etmek istiyorum.
Konuş yavrum, seni dinliyorum.
Düpedüz küçük işimi kurmam için gereken parayı vermesini sağlamak amacıyla zavallı bir kasaba papazının saflığından yararlanıp çocuk beklediğime inandırdım onu. Dahası da var. Bu sabah belime bir çarşaf sarıp içini doldurdum ki aldanmışlığı sürsün, ben de ona bir buzdolabı satayım. Sonra da yaptığım aldatmacayı ona burada kilisede itiraf ederek beni cezalandırmasını önledim.
Büyük bir çaba harcayarak yanıt verdi Don Camillo. Sevgili çocuğum, geçen yıl bir ara sokakta beni soyan bir serseri de aynı oyunu oynamıştı. Ben günah çıkarmanın gizliliğine saygı gösterdim. Ama sonradan pantolonunun oturma yerine tekmeyi savurmamı önlemedi bu saygı.
Flora uyarmaya çalıştı onu. Yanılmak insandan, bağışlamak Tanrı'dan. Ama bunu yaparsan Tanrı'nın seni bağışlayacağını sanmıyorum.
Sevgili çocuğum, Tanrı'nın yardımıyla içimden sana karşı duyduğum düşmanlığı temizleyeceğimi umuyorum. Şimdi seninle o genç adam arasında günah sayılabilecek bir ilişki olmadığını mı söylemek istiyorsun?
Ne onunla ne de bir başkasıyla. Bunu söylemeye utanıyorum ama doğru.
Yani görünüşe aldanmayın, benim de ahlak ilkelerim var demek istiyorsun.
Hayır, sizin ahlakınız midemi bulandırıyor benim. Demek istediğim şu, beğeneceğim biri çıkmadı henüz.
Sevgili çocuğum, cehenneme giden yoldasın. Günah yalnız eylemlerle işlenmez biliyorsun. Sözcükler, düşünceler, yapmayı savsakladığımız işler bile günah olabilir. Senin yaptığın gibi rezalet çıkarmak günahtır. Bir kızın yalnız bedeniyle suç işleyip günahkar olması söz konusu değil artık. Bir günahkar gibi davranmak da yasaktır. Senin durumuna gelince, zavallı dayını aldatarak değil, yalnız... Asıl masum bir genci törelere uymada büyük eksikliği olmakla suçlayarak amansız bir günah işledin. Bir yalana dayanarak kendisini suçladığını öğrenince ne diyecek?
Biliyor zaten, birlikte konuştuk bunu.
Ne dedi sana?
Ne diyebilirdi ki zavallıcık, ona göre hava hoşmuş.
Sevgili çocuğum, zavallı oğlanın saygınlığını zedeleyebileceğini bir düşün. Doğru bir davranış gibi görünüyor mu bu sana?
Flora karşı çıktı. Hiçbir zarar vermiyorum ki ona.
Besbelli evlenmek istiyorsun onunla. Burası açık. İşlediği suçlar böylesine ağır cezalandırılmayı hak ediyor mu sence?
Cezalandırmak için değil, sevdiğim için evlenmek istiyorum onunla.
Onu cezalandırmak istemiyorsan neden babasının işini mahvetmek için bunca çaba harcıyorsun?
Flora gerçeği açıkladı. Pepone'nin adamıyım ben. Onun mağazasıyla yarışıyorum ama sattığım bütün malları o veriyor.
Don Camillo İsa'yı yardıma çağırdı içinden. Efendimiz ne olur yardım edin bana. İlk kez şeytanın ta kendisi geldi günah çıkartmaya, ne yapabilirim?
İsa'nın sesi uzaklardan yanıt verdi.
Don Camillo, kızın yaptıklarına pişman olup olmadığını öğrenmeye çalış. Her şey ona bağlı.
Don Camillo Flora'ya sordu.
Sevgili çocuğum, yaptıklarına pişman oldun mu olmadın mı?
Aklımdan bile geçmedi dedi yumurcak. Böylesine kusursuz yapılan bir iş için pişmanlık duyulur mu hiç?
Duyuyor musunuz efendimiz? Bir damlacık bile pişmanlık yok.
Onun tam bunları söylemesini bekliyordum dedi İsa.
Haydi git, bağışlandın dedi Don Camillo kıza. Bağışlanmana karşılık babamız bizim, ey Meryem Ana. Yüce Tanrı'ya dualarını ırmak kıyısındaki kilisecikte Meryem Ana mihrabının önünde üçer kez okuyacaksın. Şimdi çabuk uzaklaş buradan çocuğum, haydi. Buradan çıkıp suratına tokatları yağdırmak için yanıp tutuşan zavallı bir kasaba papazın ağacı. Çabuk ol!
Don Camillo'nun sesi içindeki dağ dağıyı açığa vuruyordu. Flora bütün hızıyla kiliseden çıktı. Biraz sonra Don Camillo kızın kamyonetinin uzaklaştığını duyup günah çıkarma hücresinden ayrıldı. Yüksek mihraptaki İsa ile görüşmeye gitti. İçini kemiren üzüntüyü anlattı. ''Sevgili efendimiz, gençler yaşamımızdaki en ciddi şeylerle bile eğlenirlerse ne olur sizin kilisenizin durumu?''
''Don Camillo'' dedi İsa güven verici bir sesle. ''Televizyonda, gazetelerde görünenlere kaptırma kendini. Gerçekte insanlara gereksinmesi yok Tanrı'nın. İnsanlardır Tanrı'ya gereksinmesi olan. Körlerin dünyasında bile ışık vardır. Birisinin dediği gibi gözleri var ama yine de göremiyorlar. Kimse göremiyor diye yok olmaz ışık.''
''Peki efendim, kızın neden böyle davrandığını söyleyin bana. Alabilmesi için istemesinin yeteceği bir şeyi elde etmek için neden zora başvuruyor, soyuyor, çalıyor, dolandırıyor?''
''Çünkü bugünkü gençlerin çoğu gibi namuslu bir kadın sayılmaktan korkuyor. Yeni tür bir ikiyüzlülük bu. Bir zamanlar namussuz kişiler namuslu sayılmak için her yola başvururlardı. Şimdi namuslu kişiler namussuz sayılmak için ellerinden geleni yapıyorlar.''
Don Camillo iki yana açtı ellerini.
''Nedir bu çılgınlık efendimiz? Yolun sonuna geldik demek mi bu acaba? Dünya kendini yok etmeye doğru mu koşuyor?''
''Don Camillo, niçin böylesine kötümsersin? Benim özverim boşuna mıydı öyleyse? İnsanların kötülüğü Tanrı'nın iyiliğinden daha güçlü olduğundan insanlar arasındaki görevin başarısızlığa uğradı mı demek istiyorsun?''
''Hayır efendim, demek istediğim yalnız şu, günümüzün insanları ancak gördükleri, dokundukları şeylere inanıyorlar. Görülemeyen, dokunulamayan gerçekler de vardır ama sevgi, iyilik, dindarlık, doğruluk, iç temizliği, umut gibi. En başta da inanç elbette. Onlar olmazsa insanın yaşayamayacağı şeyler. Sözünü ettiğim kendini yok etme bu işte. Bana öyle geliyor ki insanlar kendilerine kalan bütün ruhsal kalıtı, binlerce yıl içinde ortaya çıkan tek gerçek zenginliği yok ediyorlar. Pek de uzak olmayan bir gün insanlar kendilerini mağara adamının yabanıllığına dönmüş bulacaklar. Mağaralar en son donatımlarla, olağanüstü makinalarla dolu gökdelenler olacak. Ne ki ilkel, yabanıl olacak insanların ruhu. Efendimiz, insanlar şimdi hem insanları hem de nesneleri dehşete düşüren, yakıp yıkan, parçalayan büyük ordular topluyorlar. Ne var ki belki de ancak o ordular insanlığın gerçek zenginliklerini geri getirecek onlara. Her şeyi yok edip bu dünyanın gönencinden kurtaracak insanları. Onlar da Tanrı'ya dönecek yeniden. Bir kez Tanrı'yı bulunca da bugün yıkmaktan yana oldukları ruhsallığın egemenliğini yeniden kurabilirler. Efendimiz, gerçekten durum böyleyse ne yapabiliriz?
İsa gülümsedi. Irmak taşıp tarlasını sel basınca çiftçi de yapar aynı şeyi. Tohumu kurtarmaya çalışır. Irmak yatışınca toprak ortaya çıkar gene. Güneş kurutur onu. Çiftçi tohumunu kurtarmışsa emdiği kalsiyumlu ırmak sularıyla daha da verimli olan toprağına ekebilir onları. Tohum kök salar, altın başaklar insanlara ekmek, yaşam, umut verir. Bütün iş tohum demek olan inancı kurtarmakta. Don Camillo, inancı olan ve onu içinde el sürülmemiş olarak saklayanlara yardım etmelisin. Ruhsallığın çölü her gün biraz daha genişliyor. Her gün inançları onları bırakıp gittiği için yeni yeni ruhlar kuruyor. Her gün çenesi düşük inançsız kişiler hem ruhsal kalıtı hem de başka kişilerin inancını yok ediyorlar. Her kültürden, her dinden kişilerin...
Don Camillo sordu. Efendim, şeytan şu günlerde öylesine akıllı ki papaz kılığına bile girebilir demek mi istiyorsunuz?
İsa gülümseyerek çıkıştı biraz Don Camillo'ya. Don Camillo, rica ederim. Vatikan kurulunun büyük çekişmesini yeni yaşadım. Daha çok işkence çekmemi mi istiyorsun?
Bağışlayın beni efendim diye özür diledi Don Camillo. Kafam allak bullak, ne yapabilirim?
Buzdolabının anlaşmasını imzalayabilirsin.
Sizin de elektrikli araçlar işine girdiğinizi söylemeyin sakın.
Hayır Don Camillo, ben girmedim. Ama o zavallı kız girdi.
Don Camillo kafası karma karışık döndü papaz evine. İsa'nın zavallı kız dediğini gerçekten duymuş muydu? Kulaklarına inanamıyordu. Neyse, anlaşmayı imzaladı. Oldukça güç, tatsız bir işti bu. Belki ocağın tütmesinden, belki de Flora'dan kalan şeytani kükürt dumanından gözleri yaşarmıştı.
Çok eski bir Kasım gününü anımsayış.
Bir gün Don Kiki ortadan yok olmuş, Don Camillo da durumu kilise yönetimine bildirmişti. Bunu bildiklerini kaygılanmamasını söyleyerek yanıt vermişlerdi. Pek de kaygılanmamıştı Don Camillo. Çünkü küçük papazın yokluğu değil, varlığıydı onu kaygılandıran. Bir daha aklına bile getirmedi. Ne var ki papaz okulundan tanıdığı bir dağlık bölge papazıyla karşılaştı 4 ay sonra. Adamın söylediğine göre Don Kiki ortadan yok olduktan kısa bir süre sonra Don Camillo'nun sürgün yeri seçilmiş olan küçük Rugino bölgesine atanmıştı. ''Basbayağı bir fırtına o adam'' dedi dağlık bölge papazı. ''Biliyorsun biraz aklı ya da gücü olanlar dışarıda iş bulup çocuklarla evlerin bakımını yaşlılara bırakıp gittiklerinden Rukino hemen hemen bir hayalet kasaba. Benim bölgem Lagarello'dan ancak 3 kilometre uzaklıkta. Ne var ki arada düz bir yol ile köprü bulunmadığından birkaç hafta öncesine dek Lagarello-Rugino yolu 9 kilometre tutuyordu.'' O kasabaların yarısının durumu böyle. Bir gün yaşlılarla onlara yardım eden güçlüce çocuklar çılgın gibi işe girişiler. Sonunda doğru dürüst bir yolları oldu. Onlara ön ayak olan durumu inceleyen, işçileri düzene sokan, sonra da kazmaya küreye sarılan hep Don Kiki'ydi.
Çok güzel, olağanüstü bir şey bu dedi Don Camillo. Büyük bir doyuma ulaşmış olmalı Don Kiki.
Gülerek yanıt verdi papaz. Hem evet hem de hayır. Şimdi bir yolları olduğundan Ruginolular oturup Don Kiki'nin ahlak dersi veren vaazlarını dinlemektense gidiş geliş 6 kilometre taban tepip benim ayinlerime geliyorlar. Ama onu kullanmayı bilirlerse sanırım Don Kiki bütün dağları güzel yollarla donatabilir.
Kuşkusuz iyi bir düşünceydi bu ama kilise yönetimi farkında değildi. Birkaç gün sonra piskopos Don Camillo'yu çağırdı.
''Bizim Don Francesco adam akıllı iyileşti.'' dedi. ''Bir ruh bunalımı geçiriyordu. Sağlığını gücünü yeniden kazanması için Rugino'ya gönderdik onu. Büyük işler başardı orada. Örneğin cemaatini yıllardır gereksinme duydukları köprüyle yolu yapmaya razı etti. Devlet görevlileriyle birlikte açılışını yaptık. Bölge yetkilisi konuşmasında coşkun övgüler sıraladı Don Francesco'ya.''
''Çok sevindim.'' dedi Don Camillo. ''Gerçekten inandırma yeteneğinin bir utkusu bu.''
''Çok yönlü bir utku bu.'' dedi piskopos. ''Aslında Rugino'nun Lagarello'ya bağlanması sayesinde yararsız bir kilise bölgesini ortadan kaldırabildik şimdi. Onun için Don Francesco görevini bitirip boşaldığından sana yardımcı olmaya gelebilir Don Camillo.''
''Evet gerçi.'' diye kekeledi Don Camillo. ''Bizde hiçbir yol sorunu yok.''
Piskopos sözünü kesti. ''Don Camillo, senin engin deneyimin, onun gençlik coşkusuyla birleşip kilise bölgeni yeni bir yaşama kavuşturacak. Yeri gelmişken genç yeğenine daha uygun bir kalacak yer bulmanı önermek istiyoruz. Bağışla ama bir papaz evinin içinde dolanması uygun düşecek türden bir kız gibi görünmüyor bize.''
Terlemeye başlayan Don Camillo soğukkanlılığını yitirmeden anlattı.
O genç hanım çancının ailesinin konuğuydu hep. Ayrıca aylardır kasabanın başka bir bölgesinde oturuyor.
Başıyla doğruladı piskopos.
Bize de böyle söylendi. Şunu iyice açıklığa kavuşturmak istiyoruz. O kızı elinden geldiğince papaz evinden uzak tutmanı salık veriyoruz sana. Belli nedenlerle söylüyoruz bunu, bizi anlıyor musun?
Hayır saygıdeğer efendimiz dedi Don Camillo.
Konuşmasını sürdürdü genç piskopos. Don Camillo her şey bir yana, siyasal geçmişi yüzünden bu kızın kilisende bulunması uygun düşmüyor.
Anlıyorum saygıdeğer efendimiz dedi Don Camillo büyük bir çaba harcayarak. Babasının komünistlerce öldürülmesinden kızın kendisi sorumlu değil gerçi.
Hayır değil ama bizim amacımız da hınçları canlı tutmak değil, ortadan silinmesine yardımcı olmak. Kızın varlığı barış içinde birlikte yaşamaya bir engeldir. Unutulmakta olan geçmişin canlı bir kanıtı bu kız. Meryem Ana'nın kızları örgütü üyelerine benzetmeye çalıştığın yeğenin o türden bir kız değil ne dersen de.
Değil belki de ama çağdaş bir kız, biraz canlı, ne var ki dürüst.
Başını salladı piskopos. Dürüst mü? Ateş de dürüsttür ama sakın benzinin yanına yaklaştırayım deme.
Birkaç gün sonra Don Camillo papaz evinde çok önemli bir işe girişmişken Don Kiki ortaya çıkıp şaşırttı onu. Don Camillo kilise kapısına asacağı bir bildiriyi yazmaya çalışıyordu. O ana dek büyük harflerle dinsel tören yazabilmişti ancak. Kocaman elleriyle kalemi tutmakta güçlük çektiğinden Don Kiki yardım önerdi.
''Peder yardım edebilir miyim?''
Don Camillo işini bırakmadan yanıt verdi. Saygıdeğer psikopos, senin ağır bir hastalığın toparlanma döneminde olduğunu söyleyerek uyardı beni. Kendini yormanı istemem.
Kaygılanma, dedi papaz gülerek. Kalemi Don Camillo'nun elinden alıp harfleri çizmeye girişti. Hastalığım çok uzaklarda kaldı.
Gerçekte hastalığı hemen oradaydı. Tam o sırada girmişti papaz evine.
Günaydın saygıdeğer kutsal dayıcığım.
Flora'nın sesini duyan Don Kiki bembeyaz kesildi, ayağa fırladı. Flora bülbül gibi şakıyordu.
Ooo Don Francesco, sonunda yuvaya döndünüz. Bilseniz ne çok gereksinmemiz vardı burada size.
Yok canım, göreceğiz onu, dedi adam akıllı sinirlenen Don Camillo. Sana gelince Flora, gizli gizli buralara girip çıkmanın hiç mi hiç gereği yok. Haydi doğru dışarıya.
Buzdolabını getirdim, dedi Flora, sesi ağlayacak gibiydi.
Buzdolabı falan istemiyorum, diye bağırdı Don Camillo. Anlaştığımız gibi parayı ödeyeceğim. Ama o nesneyi al evine götür. Evleneceğin o morina balığını koyarsın içine.
Kıpkırmızı kesilip karşı çıktı Flora.
Rica ederim dayı, evlenmeyi düşünmüyorum. Aslında rahibe olmaya karar verdim.
Aklını kaçırmışsın sen, diye kükredi Don Camillo.
Tanrı korkusunu yitirmiş insanların kurtuluşuna dua etmek için aklını mı kaçırmış olmalı kişi?
Flora'nın aşırı cüreti Don Camillo'nun tepesine attırdı, bağırmaya başladı.
Artık seni dinlemek istemiyorum. Evimin başına daha çok bela getirmeden defol buradan. Piskopos papaz evine adım atmanı istemiyor.
O da neden?
Seni beğenmiyor çünkü.
Saygıdeğer efendimiz benimle hiç karşılaşmadı, dedi Flora melekler gibi gülümseyerek. Ama İsa tanıyor beni. Ona kendimi sevdirmeye çalışacağım. İçimdeki inancın ve özverinin kutsal alevini neden söndürmek istiyorsun dayı?
Bu arada bildiriyi yazmayı sürdüren Don Kiki söze karıştı.
Peder, dinsel tören yazdım işte, gerisi nasıl olacak? Macaristan'da savaşıp ölenlerin ruhları için, diye homurdandı Don Camillo. 4 Kasım Macaristan'daki Sovyet saldırısının 13. yıl dönümü.
Don Kiki kalemi bırakıp başını salladı. Don Camillo'nun küçük ince yeğenine karşı barbarca davranışının içinde uyandırdığı başkaldırıyı, öfkeyi yansıtan bir sesle
''Don Camillo'' dedi, ''dünyayla ilişiğin kesilmiş senin. Hiç gözüne çarpmadı mı? Gazeteler olsun, dergiler olsun, bütün basın Budapeşte'nin o acıklı günlerini anımsarken saldırıyı değil, Macaristan'ın yeniden doğuşunu vurguluyorlar. Doğrusu da bu.''
''Şimdi başlarım Macaristan'ın yeniden doğuşundan,'' diye bağırdı Don Camillo. ''Sovyet tanklarının altında ezilen o zavallı adamlar yeniden doğmadılar. Saldırıya karşı çıkmaları yüzünden tutuk evlerine gönderilip, yasalara uygun olarak idam edilen 18 yaşındaki çocuklar da öyle.''
''Don Camillo,'' dedi Don Kiki kararlı bir sesle, ''bütün bunlar geçmişte kaldı. Tanrı ilgilenir ölülerle. Bizim canlılarla ilgilenmemiz gerekir. Çünkü barış içinde birlikte yaşama yalnız canlılar arasında gerçekleştirilebilir. Neden geçmişin hınçlarını alevlendirelim? 13 yıl önce Budapeşte'de ne olduğunu bile bilmeyen gençlerin ruhunu neden zehirleyelim? Tanrı sevgidir, hınç değil. Kilise bize düşmanımızı sevmeyi öğretir.''
Don Camillo'nun kulakları yanmaya başlamıştı.
İsa çarmıha gerileli neredeyse 2000 yıl oluyor, dedi. Ama kilise şimdi bile onu çarmıha gerili olarak simgeliyor. Halkı Tanrı'nın düşmanlarından tiksindirmek için değil, İsa'nın sevgisini, özverisini anımsatmak için böyle yapıyorlar.
Flora şakıyarak söze karıştı.
Sayın peder dayıcığım, farkındaysan yeni ayin yöntemleri gittikçe daha çok yeniliyor acı çeken İsa simgesini bırakmaya. Dinsel sanat ise çarmıha gerilişin katı gerçekçiliğinden sıyrılıyor. Don Francesco'nun düşüncesi çok yerinde. Eski mumyalar müzesi gerçekçiliği geleneğini sürdürüp haçın üzerinde can veren İsa resimleri çizmek ancak onu çarmıha gerenlere karşı duyulan hıncı canlı tutar.
Sayın papaz dayıcığım, 19 yüzyıllık Yahudi düşmanlığından, baskılardan sonra papa ile kilise kurulunun Yahudilerin İsa'yı öldürmesini törenlerle bağışlamasının sence bir anlamı yok mu? Söz bundan açılmışken Macaristan'da ölenleri Almanya'da boğazlanan 6 milyon kişiden daha çok anımsamanın nedeni ne?
Çünkü Alman katillerin hemen hepsi öldüler ya da cezalandırıldılar, dedi Don Camillo öfkeyle. Bütün dünyanın özgürlüğünü tehdit eden bir siyasal düzen değil artık onlar. Çünkü Kardinal Mindzenzi bir Macar zindanına atıldı. Kiliseye yapılan baskının, zulmün simgesidir o. Sesi çıkmayan kilisenin simgesidir.
Don Kiki gülümsedi.
Sesi çıkmayan kilise olamaz. Çünkü Tanrı her yerdedir. Dinlemek isteyen herkesle konuşur.
Şıpır şıpır ter döken Don Camillo kükredi.
Peki öyleyse kilisenin amacı nedir? Neden Tanrı'nın oğlu bir insan gibi acı çekip ölmek için yeryüzüne indi?
Neyse, sana ne diyorsam onu yaz, gerisini ben düşünürüm.
Don Kiki yaşlı tombul papazın kızıp köpürdüğünü, ter içinde kaldığını görünce sevindi. Alaycı bir sesle sataştı.
Don Camillo, boş bir karton daha görüyorum orada. Ona da 11 Kasım'daki büyük ayinin bildirisini yazacaksın yanılmıyorsam.
Elbette. 1942'de o gün Hitler'in İtalya'yı istila ettiğini unutmamı istemiyorsun değil mi?
Hitler'in İtalya'yı istilası ha, dedi Don Kiki iğrenmiş de tükürüyormuş gibi. Eski günlerin tarihidir yalnız iş açan başımıza. Bunu da bütün öbür anma günlerini de unut gitsin. Savaşta herkes yenilir, herkes yanlış işler yapar.
Karşılığı yetiştirdi Don Camillo. Nazi istilası sırasında ölenlerin ruhlarını anmak istiyorum.
Gene o eski öykü, gene o eski ölüler, dedi Don Kiki alayla. Bu iş kiliseyi tarihin mezarlığından sertleşmiş kemikler kazıp çıkaran ve bir kutuda sergileyen bir mezar soyguncusuna çeviriyor. Ne sağlıksız bir din seninki böyle peder. Ne asık suratlı sloganların var, nedir bu? Acı çekmek için dünyaya geldik. Herkesin öleceğini aklından çıkarma.
Hayır efendim, yaşaman gerektiğini aklından çıkarmayacaksın. İsa'nın sözlerinin anlamı budur. Kıyamet gününün anlamı budur.
Flora büyülenmiş gibi bakıyordu Don Kiki'ye. Don Francesco, dedi, en can alıcı noktasına dokunuyorsunuz her şeyin. Bugün gençler kiliseyle hiç ilgilenmiyorlar. Çünkü kilise zamanını ölülerden söz ederek geçiriyor. Nasıl ölüneceğini öğretiyor yalnız. Nasıl yaşanacağını değil. Çünkü bütün haklarını esirgiyor insanlardan. Görevler yüklüyor sırtlarına. Çünkü bu dünyadaki mutluluk kavramını yatsıyor. Cennetin yalnız öbür dünyada olduğunu ileri sürüyor. Öte yandan Tanrı'nın yasalarına, toplumsal törelerine göre yaşayanların ise bu dünyada da mutluluğu bulabileceklerini ileri sürüyor. Sonra da pırıl pırıl bir ilk yaz sabahı cıvıldaşan kuşların her ezgileriyle daha çok günaha girdiklerini sanan papazları o uyuz karga sürüsünü yaratıyor kilise. Oysa o kuşlar Tanrı'yı överler ötüşleriyle.
Don Camillo ıslık gibi bir sesle, Flora, dedi, bırak şu aptallığı.
Gerçek bu dayı. Gitarının eşliğinde Tanrı hakkında türküler söyleyen o sevimli rahibe Suri Re'yi düşünsene. Onu dinlerken gözleri yaşla doluyor milyonlarca kişinin. Onlar çıkarmadılar mı kızı manastırdan? Uyuz kargalar değil miydi kızı toplum dışına atan? Don Francesco, siz yapar mıydınız böyle bir şeyi? Çağdaş, okumuş, pırıl pırıl genç bir papazsınız siz. O bülbülün Tanrı'yı öven ötüşünü susturur muydunuz?
Asla, dedi Don Kiki büyük bir coşkuyla.
Flora okşayıcı bir sesle konuşmasını sürdürdü. Don Kiki, yaşlı papaza bırak cesetlerini. Uzun yararsız bir yaşamdan kalan tek şey onlardır elinde. Yazıver bildirilerini. Kuşkusuz 11 Kasım ayinine birkaç yaşlı katılır ama Macaristan için olanına tek kişi bile gitmez. O zaman bu eski kafalı ölülerin değil, dirilerin zamanında olduğumuzu anlar. Seni biraz rahatlatacaksa bil ki başından sonuna dek içtenlikle katılıyorum düşüncelerine.
Bu da bana yeter, dedi Don Kiki yeniden işe girişirken.
Flora yola getirilmesi olanaksız yeğenine ağzı açık baka kalan Don Camillo'ya döndü. Hey dayı bey, nereye koyalım buzdolabını?
Nereye olursa, dedi Don Camillo alçak sesle.
Yatak odasına koydurayım öyleyse. Böylece her gece yatağına yatmak yerine buzdolabına girer, hep bayatlamadan kalırsın. Ortodoks kilisesinin iyi korunmuş cesetlere gereksinmesi var.
Don Kiki kendini tutamayıp kıkır kıkır güldü.
Don Camillo buzdolabının indirilmesini denetlemeye gitti. Tam Flora kamyonetine binerken durdurdu onu. Islık çalar gibi bir sesle fısıldadı.
Canavar, gene ne oyunlar hazırlıyorsun zavallı Don Kiki'ye?
Bir buzdolabı satacağım ona, hepsi bu, dedi Flora.
Buradan uzak dur, başımı derde sokma piskoposla.
Böyle işkilli olma dayıcığım, piskoposa da bir buzdolabı satarım.
Şaka bile olsa böyle konuşma.
Neden konuşmayayım? Piskoposun yazmanına bir buzdolabı sattım. Kız kardeşine verecekmiş. Neden piskoposa da satmayayım?
Flora kamyonetine atlayıp hızla uzaklaştı. Don Camillo gözlerini gökyüzüne çevirdi. Sevgili efendimiz, dedi, siz ne yaparsınız bu durumda?
İsa'nın uzaklardan duyulan sesi karşılık verdi.
Nereden bileyim Don Camillo, buzdolabından hiç anlamam.
Macar ölüleri için yapacağı ayinden bir gece önce Don Camillo piskoposun yazmanından bir mektup aldı. Piskopos siyasal bakımdan uygunsuz bulduğu ayinin yapılmasını onaylamıyordu. Bir de içinde Kardinal Minzenzi'nin güzelce çerçevelenmiş, renkli bir fotoğrafı olan bir sandık geldi. Fotoğrafa küçük bir kart iliştirilmişti. Flora elektrikli araçlarından, saygılarla. Don Camillo mektubu ocağa fırlattı, resmi giriş kapısındaki ayin bildirisinin üstüne asmaya gitti. Öylece bakıp duruyordu Don Kiki, Don Camillo'nun yaptıklarına. Don Camillo işini bitirip küçük merdivenden indikten sonra Don Kiki başını salladı. Macar kardinalin resmine bakarak konuştu. ''Neden kendini haksızlığa, kıyıma uğramış duruma düşürmeye uğraşıyorsun? O bile ülkesinin yöneticiliğiyle birlikte yaşamanın bir yolunu bulamaz mıydı?'' ''Acımalısın ona,'' dedi Don Camillo. ''Çarmıha girilen öbür kabadayı yüzünden o da uzlaşmadı onlarla. Aşırılar için olağan iş.'' Tuhaf bir ayindi. Çünkü ayinler Cebeli Tarık kayalığının kovuğunda bile yapılsa katılmayı bir görev bilen birkaç yaşlı kadın dışında hiçbir kilise üyesi katılmamıştı. Bu da üst düzeydeki Katolik yetkililerinin kilisenin konuşup anlaşmayı, saldırmazlığı yeğleyen tutumuna zıt olan bu girişimi onaylamadığını gösteriyordu. Buna karşılık Don Camillo Marksist olmalarına karşın komünistlerden değişik düşündüklerini göstermek isteyen bütün sosyalist topluluğunu karşısında buldu. Peppone ile adamları da oradaydı. Onlar da komünist olmalarına karşın Sovyet ve Çin aşırılarından değişik bir yapıları olduğunu göstermeye gelmişlerdi. Don Camillo'nun vaazı kısaydı, sevimliydi. ''Ey cemaat! Birbirine karşı kıyılara kök salan kişilerin konuşup anlaşması konusunda çok söz edildi. Bugün kendilerini anmak için toplandığımız, ölümün kıyısına yerleşmiş ruhlar, yaşamın kıyısında olan bizlere sesleniyor. Neler söylediklerini dinleyelim. Yüreklerimiz en uygun yanıtı bulacaktır. Amin.'' Koca ırmağın kireçli suları kabarıyordu. Ayinden çıkanlar su düzeyi iniyor mu, yükseliyor mu diye bakmaya gittiler. Don Camillo'nun dümdüz sözlerini anımsadılar orada. Kimileri karşı kıyıya yakın sulardaki kan rengi kızıllığı görüverdiler hemen.